Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla İslam İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 6 Haban 1401 Hicri Kameri, 2 Rebiyusani 1444 ve miladi 28 Ekim 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu Az sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Suriye gelişmeleri üzerine siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, İran'ın efsanelere ve hikayelere, İslam'ı tanıyalım, Neço Bela öğütlere ve kalıcı terisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamini.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İran halkı ülke çapında Şura Seru olayını kınadı. Tahran Cuma Namaz Hatibi Hac Ali Ekberi Şiraz şehitlerin intikamının alınacağını belirtti. Savunma Bakanı Şiraz Seru olayını kınadı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki topçu saldırıları devam ediyor. Nablus'ta Siyonist askerler tarafından vurulan ikinci Filistinli şehit oldu. Ve Antony Blinken Rusya ve İran'a karşı İHA iddiasını tekrarladı. Şimdi haberler.
İran'ın birçok kentinde Şiraz'daki Şah-ı Çırak türbesine düzenlenen terör saldırısına karşı gösteri düzenlendi. İran'da Şiraz'daki Şarçera türbesine düzenlenen terör saldırısını kınayan yüzlerce kişi bugün Cuma namazı sonrası başta Tahran olmak üzere birçok kente gösteri yürüyüşü düzenlendi. İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şahçıra türbesine çarşamba günü düzenlenen terör saldırısında 15 kişi şehit, 40 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlenmişti. Yürüyüşe katılan vatandaşlar terör olayı şehit aileleriyle dert ortağı olduklarını belirterek attıkları sloganla İslam'ı İran düşmanlarından nefretlerini haykırdılar. Bu arada Tahran Cuma namazı ardından düzenlenen gösteriyle eş zamanlı olarak Şehit Binbaşı Emir Kemendi ve Şehit Seyit Ferit Masume'nin cenaze töreni de düzenlendi. İslami Tebligat Koordinasyon Konseyi bugün düzenlenen gösteri ardından yayınladığı bildiride Şah-ı Çırak Aleyhisselam Türbesi'ndeki kanlı terör olayını kınarken bu cinayetin başlıca suçlularının yok olmaya yüz tutmuş müstekbir Amerika ve menhus Siyonist rejim ve müstekbirlerinin bölgesel yöneticileri olarak bildikleri ve bu zorba ve cani yöneticiler özellikle bölgedeki uşakların bu cinayetlerin bedelini ağır şekilde ödeyecekleri ifade edildi.
Tahran Cuma namazı hatibi Hazreti Şah-ı Çırak Aleyhisselam'ın türbesinde düzenlenen terör saldırısına tepki olarak bu cinayeti işleyen suçlulardan yani küresel istikbardan intikam alınacağını söyledi. İran Pres'in bildirdiğine göre Tahran Cuma namazı hatibi Hüccetül İslam Hac Ali Ekberi, Hazreti Şah-ı Çırak türbesinde yaşanan kanlı terör olayına tepki olarak, ibadet ve ziyaret halinde olan mazlum insanların feci şekilde kurşun yağmuruna tutulmasının acı ve yürekleri yakan bir olay olduğunu söyledi. Tahran Cuma Hatibi, Şiraz kenti terör saldırısı ardından İslam İnkılabı rehberinin mesajını işaretle, aziz insanların acısı ve Ehl-i Beyt türbesine yapılan saygısızlığın ancak bu felaketlerin asıl kaynağını araştırmak ve bu konuda kararlı ve akıllıca hareket etmek dışında telafi edilemeyeceğini söyledi. Hacı Ali Ekberi, İslami İran'ın küresel istikbari karşı stratejisine işaretle, küresel istikbarın kimlik değiştirme ve İslami İran'da güvensizlik oluşturmak gibi iki konuyu izlemekte olduğunu ifade etti.
İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Şiraz'daki Şah-ı Çırak, terör olayına karşı insan haklarını koruduğunu iddia eden, uluslararası mekanizmaların ve ülkelerin sessizliğini şiddetle eleştirdi. İnsan hakları merkezleri, uluslararası insan hakları mekanizmalarına ve ülkelerine gönderdiği raporda Kutsal Şah-ı Çırak Aleyhisselam Türbesi'ndeki terör olayını anlatırken, uluslararası mekanizmaların ve insan haklarına destek olduğunu iddia eden ülkelerin sessizliğini şiddetle eleştirdi. İran Felesin Bilidine göre raporda İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı'nın zaferinden bugüne dek terörün en büyük kurbanlarından ve yerli ve yabancı terörist grupların faaliyet yaptığı alanı haline geldi ve bu süre zarfında onlar tarafından da 17 binden fazla masum insan şehit oldu ya da veya ağır yaralandıkları da belirtildi. Raporda ayrıca bu terör olayının kaba kuvvet kullanımının yasaklanması dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. paragrafında yer alan uluslararası hukukun emredici ve ihlal edilemez kurallarının açık bir ihlal olduğu, ayrıca Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan yaşam hakkı da dahil olmak üzere uluslararası insan haklarının temel kurallarının ihlaline neden oldu. Bu yüzden azmettiricileri ve destekçilerinin uluslararası sorumluluğu ile bu suçun failleri, yönetenlere, yardım edenlere ve ortaklarının cezai sorumluluğunu beraberinde getirdiği ifade edildi.
İranlı vatandaşlardan bir grup ve farklı ülkelerden Müslüman toplum temsilcileri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Kopenhag'daki temsilciliğinde İran'ın Danimarka Büyükelçisi ile görüşerek Şah-ı Çırak kanlı terör saldırısını kınadılar. Söz konusu grup Perşembe günü İran'ın Kopenhag elçisi Bayan Efsane Nadipur ile görüşerek birçok vatandaşın şehadeti ve yaralanmasına sebep olan Şah-ı Çırak türbesindeki terör olayı kurbanların aileleriyle acılarını paylaşarak söz konusu eylemi ve İran'da güvensizlik yaratma girişiminin bir sonucu olarak Danimarka'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Büyükelçiliğine yapılan son terör saldırılarını İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanlarının çaresiz olduğunu belirttiler. İran'ın bildirdiğine göre yapılan görüşmede Efsane Nadipur teşekkür ederek İran Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısını, ayrıca Şiraz'daki Şah-ı Çırak Türbesi'nin ziyaretçilerine yapılan kanlı terör saldırısının üzücü bir olay olduğunu belirterek, bu gibi kötü niyetli eylemleri İran ve İslam düşmanlarının başarısızlığının ve hayal kırıklığının sonuçları olarak nitelendirdi ve düşmanların komplolarına karşı Müslümanların birliğini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Savunma ve Destek Bakanı, Şiraz'daki terör olayını kınayan mesajında İran halkının direnişinin örnek olduğunu, İran'ın istikrarlı güç ve güvenliğinin düşmanları kızdırdığını ve aciz bıraktığını vurguladı. Muhabirimizin bildiğine göre Tuğgeneral Muhammed Rıza Şiyan'ın söz konusu mesajda Hz. Ahmet bin Musa türbesindeki kanlı olayı kınarken şehit ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar dileyerek Şiraz terör olayında bir kez daha küresel istikbar ve tekfirci Vahabi, gerici paralel terörist katillerin elinin Şiraz terör olayında mazlum ve güçlü İslam İran milletinin kanında teşhir edilmiştir. Mesajı ayrıca 40 yılı aşkın istikrarlı güvenlik ve İran İslam Cumhuriyeti'nin farklı zamanlardaki hızlı gelişiminin düşmanı her zamankinden daha çaresiz ve şaşkın hale getirdi. Onları medya savaşında ve yalan ve utanç verici başarısızlığını ve yenilgisini Allah'ı arayan insanları ve masum kadın ve çocukları canice ve korkakça eylemleriyle kurşun yağmuruna tutacak seviyeye getirdiğini belirtirdi. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti ordusu da yaptığı açıklamada aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu savunmasız ve mazlum ziyaretçilerin şehit edilmesini ve yaralanmasını kınadı.
İran'ın güneyinde Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da Hazreti Ahmet bin Musa Aleyhisselam'ın türbesinde yaşanan cinayetin ardından Suriye halkı İran halkı ile dayanışma içinde acılarını paylaştığını belirterek düşman komploların sonucu hakkında uyarıda bulundular. Muhabirimizin bildirdiğine göre son 10 yılda bizzat tekfirci teröristlerin Şom eylemlerine maruz kalan Suriye halkı İran'ın Müslüman halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirttiler. Suriye Dışişleri Bakanlığı da dün yayınladığı bildiride bu terör cinayetini sert bir şekilde kınayarak Suriye'nin tüm gücüyle İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında durduğunu duyurdu. Suriye'nin çeşitli kesimleri de İran'da yaşanan terör olayını şiddetle kınadılar.
Batı Azerbaycan Kollu Kuvvetleri Komutanı bölgede güvensizlik ortamı yaratmak için kullanılmak üzere ruhsatsız 80 adet savaş ve av silahı kamu güvenlik polisi tarafından ele geçirildi dedi. General Rahim Cihanbaş, bahsi geçen eyaletin asayiş polisi gün boyu süren istihbarat ve inceleme neticesinde bir şahsın ülkede güvensizlik ortamı yaratmak için ülkeye silah soktuğunu tespit ettiği açıklamasında bulundu. Batı Azerbaycan Kollu Kuvvetleri Komutanı, polis hiçbir şekilde suçluların ve silah kaçakçılarının eyalette faaliyet göstermelerine izin vermeyecektir ifadesinde bulundu. Bu konuyla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındı, 3 araca da yasal işlem yapılmak üzere el konulduğunu ve adli makamlara da teslim edildi, belirtildi. Komutan Cihanbaş, halkın güvenliği polisin kırmızı çizgisidir. Bölge insanı için güvensizlik yaratmak isteyenlere karşı çok katı bir şekilde cevap vereceğiz. Vatandaşlar kamu güvenliğini bozan herhangi bir yasa dışı faaliyetten haberdar olmaları durumunda en kısa sürede 110'u arayarak polise haber vermelidir, dedi.
İran Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı'nın yeni görevi için tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani'ye yeni görevi için bir tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Reisi'nin mesajının bir bölümünde iki kardeş ülke arasındaki var olan resmi ilişkilerin başbakanlık döneminizde daha çok medeniyet ve kültüre dayalı tüm alanda geliştirilmesini temenni ediyorum. İran ikili ilişkilerin geliştirilmesi için her zamanki gibi kararlıdır. Bağımsız ve güçlü bir Irak'ın varlığı ve bölgede olumlu ve yapıcı rolü olması bölgenin güvenliğinin sağlanmasında etkili olacaktır ifadeleri kullanıldı.
İmam Hümeyni Havalimanı şirketi başkanı İran'ın Alman Hava Yolu Lufthansa'nın Tahran Frankfurt uçuşunda bir cesedin bulunmasıyla ilgili iddiasını araştırmaya hazır olduğunu duyurdu. Tahran Frankfurt Lufthansa seferi bu hava yolunun İmam Hümeyni Havalimanı'nda yolculara duyurulması ile birlikte bugün iptal edildi. İmam Hümeyni Havalimanı şirketi başkanı Said Çelender'i bugün İrna'ya uçuşun iptali ile ilgili yaptığı açıklamada Lufthansa Hava Yolları'nın Tahran Frankfurt uçuşunda bir ceset bulunduğunu iddia ederken Tahran uçuşlarını iptal ettiğini belirtti. Çelender şöyle konuştu. Lufthansa'nın keşfedilen cesedi hakkında konuyu teyit edip araştırabilmemiz için herhangi bir bilgi gönderilmedi. Buna dayanarak gündeme getirilen konu Lufthansa Hava Yolları'nın yazılı talebine kadar araştırılamaz.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirtilen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri TOKİ uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetteki 17 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Yabancı uyruklular işlemlerin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Türk ordusuna topçu birlikte bir kez daha Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesini hedef aldı. İran'ın Suriyeli kaynaklara dayandırdı. Haberinde Türk ordusunun Haseke'nin kuzeybatısında Ebu Rasin yerleşim bölgesi etrafında Tel El Verd, El Rebiyat, Herbe, El-Şehir ve El-Ebuş köylerine hedef aldığı belirtildi. Saldırı sonucu yaşanan kayıplar ve zararlar hakkında bilgi edinmedi. 2016 yılından itibaren Türk ordusu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı olmak üzere iki operasyonda Afrin ve El-Bab, Azez ve Cerablus şehirleri dahil olmak üzere 4000 kilometrelik Suriye topraklarını ele geçirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı bu sabah Nablus'un güneyinde Siyonist askerler tarafından vurulan bir Filistinlinin daha şehit olduğunu duyurdu. Filistin Şahap Haber Ajansı'nın bugün bildirdiğine göre Filistin Sağlık Bakanlığı Nablus'un güneyinde bulunan Havara askeri kontrol noktası yakınında Siyonist askerler tarafından vurulan yaralı Filistinlilerden 35 yaşındaki Ramsi Sami Zabara'nın kaldırdığı hastanede yaralarının ciddiyeti nedeniyle şehit olduğunu duyurdu. Haber kaynakları bu sabah Nablus'un güneyinde bulunan Havara askeri kontrol noktasının yakınında Siyonist askerlerin 47 yaşındaki İmad Ebu Raşid'i vurarak şehit etti ve iki kişiyi de yaraladığını duyurdu. Salı günü Nablus'ta direnişçilerle Siyonist güçler arasında çıkan çatışmada 4 Filistinli şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.
Ürdünlü milletvekilleri dün akşam ülkelerindeki hükümete İsrail işgal ordusunun Filistin halkına yönelik olarak gerçekleştirdiği katliamla karşısında işgal rejiminin Amman'daki büyükelçisinin kovulmasını, Ürdün'ün de Tel Aviv'deki büyükelçisinin geri çekilmesini isteyen bir muhtıra verdi. Muhtırada işgal rejiminin Filistin'in Nablus şehrinde katliamların devam etti. Bunun birinci derecede Ürdün'ün ulusal güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tahran ve Moskova'nın şiddetle reddettiği Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın İran İHA'larını kullandığı iddiasını tekrarlamaya devam ediyor. Kanada'yı ziyarette bulunan Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yerel saate göre Perşembe akşamı Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısını yok etmek için insansız hava araçları İHA kullanmasının korkunç olduğunu iddia etti. Biden hükümeti Dışişleri Bakanı ayrıca Washington ve müttefiklerinin bu silahların transferini önlemenin bir yolunu bulacağını ifade etti. Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 18 milyar dolar değerinde askeri teçhizat gönderen Amerika, uzun süredir İran'ı Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya İHA göndermekle suçluyor. Bu konu İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri tarafından şiddetle reddediliyor.
Amerika hükümeti Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık askeri yardımı kabul etti. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yönelik 275 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketinin Ukrayna yolunda olan HIMARS füze sistemine içerdiğini açıkladı. Habere göre güvenilir Amerikalı bir kaynak, yeni Amerikan askeri yardım paketinin Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik karşı saldırı gerçekleştirme kabiliyetini güçlendireceğini duyurdu. Amerika Savunma Bakanlığı güçlü NAMAS karadan havaya sistemine önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya teslim etmeyi planladığını daha önce duyurdu. Lloyd Austin, Perşembe günkü açıklamasında bu sistemlerin teslim tarihini ilk kez belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye ve İsveç liderleri arasındaki yapılan telefon görüşmesiyle ilgili. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı ile İsveç'in Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'ya üyeliği ve terör örgütleri meselesi hakkında telefon görüşmesi yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in yeni başbakanı Olof Kristersson ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik meselelerinin teröristler tarafından rehin alınmaması gerektiğini duyurdu. Erdoğan, Türkiye'nin İsveç hükümetiyle her alanda ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ve Ankara'nın Başbakan Kristersson'un üçlü mütabakata bağlılık beyanını takip ettiğini de sözlerine ekledi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile üçlü mütabakat zaptı, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan iki ülkenin taleplerini yerine getirmek amacıyla bu yılın Haziran ayı sonunda imzalandı. Mütabakat zaptına göre Stockholm ve Helsinki, PKK ve alt kollarını terör örgütü olarak kabul etmelidir. Üçlü belgenin imzalanması ardından Ankara, geçen Haziran ayında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini kabul etti. Türkiye'nin İsveç ve İsveç ile anlaştığının ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin açıklanmasından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson birkaç gün sonra Erdoğan'ın Stockholm 73 teröristin iadesini kabul ettiği iddiasını reddederek Stockholm, Türk hükümetinin bahsettiği kişileri Ankara makamlarına iade etme taahhüdünde bulunmadı dedi. Andersson ayrıca şunları vurguladı. İsveç ve Finlandiya, Madrid'deki NATO toplantısı öncesinde Türkiye ile bir mütabakat zaptı imzalayarak Ankara'nın Türkiye'nin terörist dediği kişileri iade etme talebini gözden geçirme konusuna mutabık kaldı. Andersson ayrıca ülkesi ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzalanan muhtırada sadece Kürdistan İşçi Partisi PKK'ya bağlı kişileri iade etme taahhüdünde bulunmadığı, üstelik bu sürecin bağımsız mahkemelerin görüşüne bağlı olduğunu her zaman beyan ettiklerini belirtti.
İsveç ve Finlandiya makamlarının da bu resmi duruşu da Kuzey Avrupa hükümetlerinin Erdoğan yönetiminin planlarını da engellemeye yönelik bir girişim olarak da değerlendirilmelidir. İsveçli ve Finlandiyalı siyasetçilerin de görüşü Ankara makamlarının TKK ve Fethullah Gülen hareketi mensuplarının iade talebini Türkiye'nin otoritesini göstermek için kullanacakları yönündedir. Bu bağlamda Türkiye'de önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dikkate alındığında Kuzey Avrupa hükümetlerinin ikili tutumlarının benimsenmesi haklı olarak görülebilir. Çünkü Türkiye'nin iktidar partisi yaklaşan seçimlerde Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına muhalefetini kullanmaya çalışıyor. NATO askeri örgütündeki bazı üst düzey Amerikalı yetkililer, Türkiye'nin bu askeri örgütten çıkarılmasına ilişkin açıklamalar bile yaptı. Fakat Türkiye'nin NATO'daki askere benzer rolü düşünüldüğünde, Batılı hükümetlerin Türkiye'yi bu askeri örgütten çıkarma konusunda ciddi olmaları pek olası değildir. Bu bağlamda Orientalist ve Orta Doğu Derneği Başkanı ayrıca askeri ve güvenlik uzmanı Daniel Pipes şunları söyledi. 1952'den 2002'ye kadar Türk hükümeti NATO için iyi bir müttefik olarak görülüyordu. Ancak son 20 yılda Türkiye kötü bir müttefik haline gelmiştir ve Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla artık NATO için güvenilir bir müttefik olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle Türkiye'nin NATO'dan atılması gerekir dedi. Hiç şüphesiz Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra NATO askeri örgütü dünyanın farklı bölgelerinde her zaman Amerika'nın askeri kolu olarak rol oynamıştır. Türkiye'nin bu rolü Balkan Savaşı sırasında kanıtlanmıştır. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Amerika ve NATO askeri örgütündeki müttefikleri Ukrayna hükümetine NATO'ya katılmaya teşvik ederek Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanmasına zemin hazırladı. 24 Şubat 2022 Ukrayna'nın Rusya ile savaşı Amerika müttefiklerinin desteğiyle başladı. Uluslararası Siyonist medyanın da uygun yoğun propagandası ile Batı Ukrayna'daki savaş için Rusya'yı suçlamaya çalıştı. Türkiye'nin iki Kuzey Avrupa ülkesinin üyeliğine karşı çıkması Amerika ve müttefiklerinden Rusya karşıtı komplosunu büyük ölçüde etkisiz hale getirmiştir. Kurallara göre yeni üyelerin NATO'ya katılması için örgütte oy birliği gerekiyor. Ancak Türkiye'nin koşulları şimdiye kadar Amerika'nın isteklerinin ve NATO'daki taleplerinin gerçekleşmesini engelledi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, Siyonist rejim İsrail'in Şam kırsalına düzenlediği hava saldırılarındaki artışın sebepleriyle ilgili. Dün 27 Kasım 2022 Perşembe sabahı Siyonist rejim bir haftadan kısa bir süre içinde Şam'ın kırsalına bir kez daha hava ve füze saldırıları gerçekleştirdi. Perşembe sabahı saldırısı Siyonist rejim İsrail'in 2022'nin başından bu yana Suriye topraklarına düzenlediği 28. saldırıdır. Şimdi gündeme gelen soru, son günlerde bu saldırıların artması sebepleri, ayrıca devam etmesi halinde ne gibi etkiler ve sonuçlar doğurabileceğidir. Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik hava saldırılarını arttırmasının nedenlerinden biri, işgal topraklarında son 3,5 yılda 5. kez 1 Kasım'da yapılması planlanan meclis seçim atmosferi ve ortamı ile ilgili. Siyonist toplumun bünyesinde aşırılıkçı eylemlerin büyümesine ve güçlenmesine bağlamında Yair Lapid liderliğindeki iktidar koalisyonu geri kalmamak için seçimi yeniden kazanmak ve başbakanlık görevini sürdürmek için kendinden radikal ve aşırı bir çehre göstermeye ve Netanyahu gibi rakiplerinden geri kalmamak istiyor. Buna bağlı olarak Suriye'ye yönelik hava saldırıları artarken Filistinlilere yönelik baskıcı saldırılar da tırmanıyor. Bunun en bariz örneği 6 Filistinli gencin şehit olduğu ve 20'den fazla Filistinlinin yaralandığı Nablus kenti saldırısıdır. Aslında Lapid diğer Siyonist yetkililer gibi Filistinli gençlerin kanını dökmek ve Suriye'de dahil olmak üzere komşu ülkelere yönelik saldırılarını ve saldırganlığını artırarak oy arıyor. Bu süreci yoğunlaştıran ise Lapid'in Lübnan ile deniz sınırlarını Hizbullah'ın şartlarına göre kabul etmesidir. Bu da Netanyahu gibi seçim rakipleri tarafından bir propaganda saldırısına neden olmuştur.
Bu açıdan bakıldığında Siyonist rejimin saldırıları propaganda yönü taşımaktadır ve ırkçı rejim Suriye'deki hedeflerini ağır bir maliyete katlamayacak şekilde seçmektedir. Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırı ve hava tacizlerinin artırmada etkili olan bir diğer faktör ise bizzat Hizbullah ve Seyyid Hasan Nasrullah'ın ara buluculuğu ve taktiği ile gerçekleşen Hamas'ın Suriye'ye dönüşüdür. Siyonist rejim bu gelişmenin hem Filistin'de hem de Suriye'nin işgal altındaki topraklarında direnişin güçlenmesine yol açacağından endişe etmektedir. Bu yüzden de saldırıların artması pasif ve reaktif niteliktedir. Diğer iki faktör ve gösterge ise bu saldırıların pasifliğini teyit ediyor. Birincisi, Lübnan'dan Suriyeli mültecilerin geri dönüş sürecinin başlaması ve şimdiye dek toplam 2 milyon 80 bin Suriyeli mülteciden yarım milyondan fazlasının geri dönmesi. İkincisi, Suriye hükümetinin Şam etrafında ulusal uzlaşma programını da uygulamakta savaş durumunu sona erdirecek göçmenlerin geri dönüşü için koşullar sağlanmıştır. Siyonist rejim, Şam'ın etrafına yönelik hava saldırılarını da artırarak bu iki süreci de bozmak, yerinden edilmiş göçmenleri geri dönüşünü ve durumunun da normalleşmesini engellemek istiyor. Bu arada Amerika ve Batı'nın Rusya'nın dikkatini Ukrayna cephesinden uzaklaştırmaya ve Suriye'deki denklemleri bozmaya çalışması ihtimali her zaman vardı. Bu noktadan da hareketle ırkçı rejim İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının artırması, bu konuda deneme amaçlı yapılması ise ihtimaller arasındadır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
Biranci tarjistvenna i v общем очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşam yayınladığımız röportajımızda Suriye gelişmeleri etrafında özellikle dış müdahalelerin bu ülkedeki tesirleri ve mülteciler konusunun nasıl çözülmesi gerektiği konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Son günlerde özellikle bölgesel anlamda Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin ve aslında siyasi sürecin başlatılması konusunda çeşitli haberler zaman zaman medyaya yansıyor. Türkiye'nin bu konudaki politikalar da eleştiriliyor, değerlendiriliyor. Biz bugünkü sohbetimizde yine kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle Amerika ile Türkiye'nin siyasetleri Suriye konusunda ve bu konuda Türkiye'nin nasıl bir politika izlemesi gerektiği konusu etrafında uzman konuğumuzla kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz efendim. İfade edildiği üzere Türkiye ile Suriye arasında dolaylı şekillerde bazı ilişkilerin hala gündemde olduğu konuşuluyor. Özellikle güvenlik anlamda. Şimdi sizce Türkiye'nin kırmızı çizgileri bu süreçte nelerdir? Suriye ile direkt bir siyasi bir ilişkinin ve münasebetin başlaması yönünde karşılıklı olarak her iki tarafın beklentileri neler olabilir acaba?
Burada Türkiye'nin tek handikabı çizgisi ve kendine sorun olarak gördüğü tek bir sorun Kürtlere kimlik yönünde bir kazanımın Suriye'de oluşmaması. Bu yönlü bir oluşumun kendisi açısında bir zarar olduğunu görüyor. Halbuki bu sorunun insani boyutuyla tartışmaya açarsa bu boyutta olmadığı görülmektedir. İkinci bir sorunu Türkiye Kürtlere yönelik politikasından dolayı var olan terör örgütleri ortaya çıkarıp ve buna vermiş olduğu destekten dolayı bugün kendi başına bir sorun olduğu ortadadır. Ve birçok örgütün bugün Afrin örneğinde görüldüğü gibi oradaki örgütün birbiriyle geçinmediği ve sürekli sorun yarattığı ortadadır. Bu sorunların ileriki günlerde, ileriki tarihlerde daha büyük boyutlara ulaşacağını, Türkiye bu konuda bir sorunun çözümü yönünde kendince ararken kendine daha büyük bir sorunun ortaya çıktığını görmemektedir. Ve bu selefi örgütler ileriki tarihlerde Türkiye'nin başına büyük bir sorun açacağı ortadadır. Ve bunların çıkarları ve bugün baktığımızda herkes o alanda hakim olmasını girişimi içerisindedir. Ve bu nedenle birbiriyle çatışma halindeler. Yani bir bütünlük arz etmediği gibi parçalı bir durumun yaşandığı için bu da ileriki dönemlerde çatışmalara neden olur. Ve Türkiye böyle bir politika izlediği için de İleriki tarihlerde var olan sorunun daha büyük bir boyutudur. Türkiye kendine göre sadece tek sorunu oradaki var olan Kürtlerdir. Herhangi bir başka bir sorunu yok. Suriye ile de olan ilişkileri bu temelde değerlendirmek.
Tahran Radyosu.
Bildiğiniz gibi Bedri Hocam, Türkiye-Suriye kriziyle ilgili Amerika ile bir tür bir çıkar çatışması içerisine girdi. Bu da Türkiye-Amerika ilişkilerinde kimi uzmanlara göre bir takım olumsuz etkiler bıraktı. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri Suriye krizinden bu yana nasıl etkilenmiştir acaba?
Türkiye ve Amerika'nın arasındaki Suriye sorunuyla ilgili bugüne kadar yani gördüğümüz en büyük handikap oluştu ve Suriye sorunu Türkiye ile Amerika arasında bakış açıları ve izlemiş oldukları politika birbiriyle çeliştiği için bu sorunun çözümü noktasında bir durum ortada yok. Asli takdirde şu anda var olan bu çelişki gittikçe büyüyor. Türkiye burada sadece kendine dünya konjektörünün kabul ettiği insan hakları ve temel kanunlarının kabul etmediği gibi tek kendi anlayışını dayattığından dolayı bugün sadece Amerika değil diğer batılı ülkeler tarafından da Türkiye'nin bu tavrını bugün hoş karşılanmadığı ortadadır. Türkiye'nin bu yeni bu belli bir dönem izlemiş olduğu bu saldırgan politika bugün birçok ülke tarafında kaygıyla karşılanmaktadır. Ve bu nedenle Türkiye'deki ilişkilerini bu temelde değerlendirip ve politikalarını buna göre belirliyorlar. Ve en sonunda Türkiye, Amerika, Afrin'le olan sorunu kendi açısında çözüm noktasında Türkiye'nin öne sürdüğü durumun Amerika tarafından kabul etmediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin oradaki varlığına karşı rahatsız olduğu dile getirmektedir. Bu da Türkiye tarafında kabul etmemektedir. Ve bu sorun çözülmedikçe ileriki tarihlerde de yeni bir krizin beraberinde getireceği görülmektedir.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Bedri Bey.
Sağ olun. İçerisine
çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Suriye gelişmeleri konusu etrafında konuştuk. Sohbetimizin konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü dinlediniz değerli dinleyiciler. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri. Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde Türkiye'de türkü olarak anılan halk şarkıları da halk edebiyatının önemli dallarından biri olduğundan söz ettik. Yine geçen bölümlerde halk şarkılarının vezin, kafiye, mazmun ve sanatsal tarzı olmak üzere dört özelliğinden söz açmıştık ve kısaca vezin ve kafiye ve mazmun gibi özelliklerin hakkında konuşmuştuk. Ve en son bazı halk şarkılarının çocukların oyunlarında okunduğunu bildirmiştik.
Halk şarkılar arasında bazıları da iş ve çalışma şarkılarıdır. Yani bu tür şarkılar genellikle insanlar çalışırken okudukları şarkılardır. Bu tür halk şarkıları örneklerine işçilerin ve çiftçilerin arasında sıkça rastlanır. Aslında bu tür şarkılar iş ortamını monotonluktan ve sıkıcı olmaktan kurtarır ve işten kaynaklanan yorgunluğu giderir. Bazı halk şarkılarında insanla hayvanlar arasındaki yakınlık beyan edilir. Genel olarak iş ve çalışmayı takdir etmek kırsal yörelerin kültüründe özel bir yeri vardır. Yine kentsel alanlarda halk şarkıları tabir edilen melodiler bir nevi pazarlama ve satılan ürünün reklamını yapma doğrultusunda söz konusu olmuştur. Bu tür halk şarkılarında satıcılar bazı vezinli kelimeleri yüksek sesle ve bir ritim eşliğinde seslendirerek müşterilerin ilgisini çekmeye çalışır.
Biraz önce belirtildiği üzere iş ve çalışma şarkıları ve türkülerinin en belirgin özelliklerinden biri insanla hayvan ve bitki arasındaki ilişkiyi beyan etmektir. İran halk edebiyatında insanlarla hayvanlar ve bitkiler arasındaki ilişkinin çeşitli şekilleri söz konusu. Bu eserlerde hayvanlar insanlarla yan yana yaşar ve insanların yaşamında tamamlayıcı ve önemli roller ifa eder. İnsanla hayvan ilişkisi İslami düşüncede de bir nevi yer almıştır. İslam dininde hayvanlara özel önem verilir ve hatta bazı hayvanların imamlar tarafından korunduğu rivayet edilir. Örneğin bir rivayete göre İmam Rıza Aleyhisselam'ın ricası üzerine bir avcı yakaladığı ceylanı yavrularını emzirmek üzere serbest bırakır ve bu yüzden o hazreti ceylanın güvencesi denir. Arslanlar, atlar ve diğer bazı hayvanlar ve kuşlar hakkında da halk arasında bir takım inançlar söz konusu. Bu hayvanların değerinin artmasına vesile olmuştur bu durum. Bülbül, güvercin, papağan ve kanarya gibi kuşların insanla manevi ve ruhani ilişkileri söz konusudur ve insan yaşamında özel bir yeri bulunmaktadır. Öte yandan insanla hayvan ilişkisi bazen husumete dayalıdır. Akrep ve yılan gibi hayvanlar zararlıdır ve insan yaşamını tehdit eder. Bu hayvanlara karşı yüz yüze mücadele etme mümkün olmadığı yerde hileye, duaya ve hatta büyüye başvurulur.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bırakırken şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz. İlk üç bölümünü geçen haftalarda anlattığımız öykümüzün adı Melik Cemşit ve Deniz Tayı'dır. Bu öyküde hayvanların harikulade amelleri kadir şinaslığı anlatılıyor.
Tahran Radyosu.
Önce şimdiye kadar neler anlattığımızı şöyle bir hatırlayalım. Geçen bölümlerde dedik ki padişah anasının kaybettikten sonra çok üzülen ve inzivaya çekilen oğlu Melik Cemşit için bir deniz tayı buldu. Melik Cemşit taya çok alıştı ve zamanının büyük bir bölümünü tayla geçirmeye başladı. Ancak Melik Cemşit'in üvey annesi onu yok etmeye karar verdi. Fakat her defasında deniz tayı Melik Cemşit'i üvey annesinin komplosundan haberdar ederek onu kurtarıyordu. Üvey anne planlarını suya düşürenin deniz tayı olduğunu anladı. Bu yüzden önce deniz tayını ortadan kaldırmaya karar verdi. Üvey anne hasta numarası yaptı ve sarayın baş hekimine rüşvet vererek hastalığın ilacı deniz tayı kalbi ve ciğeri olduğunu söylemesini sağladı. Ancak Melik Cemşit ve tayı bu komplodan da kurtulmaya başardı. İkisi birlikte saraydan kaçtı ve çölü geride bıraktıktan sonra bir başka kente geldi. Melik Cemşit kentte bir bahçıvanla tanıştı. Bahçıvanın baktığı bahçe aslında padişahın bahçesiydi. Padişahın üç kızı vardı ve kızlar her gün bu bahçeye gelirdi. Bir gün kızların hepsi ava çıktığını sanan Melik Cemşit, Tayin'i çağırdı ve kraliyet kıyafetini giyerek bahçede dolaştı. Ancak padişahın küçük kızı hastalandığı için ava çıkmamıştı. Pencereden bahçeye bakarken Melik Cemşit'i yeni kılığıyla gördü ve ona aşık oldu. Şimdi maceranın devamını birlikte dinleyelim.
Padişahın iki büyük kızı avdan dönünce küçük kardeşlerine sormak için onun yanına gitti. Küçük kız şöyle dedi. Artık üçümüz de babamızın evinde kalmayacak kadar büyüdük. Artık evlenme yaşımız geldi. Ama babamızın da bizi düşündüğü yok. O zaman kendimiz bir çare düşünmeli ve babamızı harekete geçirmeliyiz. Kızlar da şöyle dediler. Evet, haklısın. Neden şimdiye kadar bunu düşünemedik? Peki şimdi ne yapmalıyız? Küçük kız anlattı. Siz merak etmeyin. Ben bu sorunu çözeceğim. Kızlar da kabul etti.
Ertesi gün küçük kız bahçıvana onlar için 3 kavun getirmesi için mesaj yolladı. Kavunları biri iyice yetişmiş, biri de normal yetişmiş, biri ise yetişmemiş olmalıydı. Bahçıvan kavunları getirdi. Küçük kız onları bir tepsiye koydu ve bir hizmetkarı çağırdı ve kavunları padişaha götürmesini emretti. Hizmetkar kavunları padişaha götürdü ve kızları kavunları gönderdiğini söyledi. Padişah şaşakaldı ve bundan hiçbir şey anlayamadı. Acaba kızları ne düşünmüştü ki ona kavun yollamıştı? Padişah hemen vezirini çağırdı, ondan yardım istedi. Vezir güldü ve kızların ne istedikleri ortada olduğunu, kızlar evlenmek istediklerini söyledi. Padişah da baktı ki kızlar haklı. Şimdiye kadar kendisi bunu hiç düşünememişti.
Ancak bu kentteki adete göre ne zaman padişahın kızı evlenecek olursa kentteki tüm gençlerin padişahın sarayının önünden geçmeleri gerekiyordu. Böylece padişahın kızı da beğendiği erkeği ona doğru attığı turunçla belli ediyor ve onunla evleniyordu. Padişahın emri üzerine tören düzenlendi ve gençler sarayın önünde toplandı ve gruplar halinde kızların önünden geçmeye başladılar. Büyük kız turuncunu padişahın sağ kolu olan vezirin oğluna, ortancı kız da padişahın sol kolu olan vezirin oğlunu vurdu. Vezirlerin oğulları saraya alındı. Fakat küçük kız kalabalığın arasında Melik Cemşit'i göremedi ve turuncu öylece elinde kaldı. Kızlar küçük kardeşlerini eleştirmeye başladılar ve kocadan söz eden asıl sen olduğunu ama şimdi neden kimseyi beğenmediğini sormaya başladılar.
Küçük kız beğendiği genci bu gençlerin arasında olmadığını söyledi. Bunun üzerine padişahın adamları kenti dolaştı ve geriye kalan ne kadar genç varsa bulup getirdi. Aralarından Melik Cemşit de vardı. Küçük kız Melik Cemşit'i görür görmez turuncunu fırlattı. Turunç Melik Cemşit'in göğsüne isabet etti. O sırada padişah ve saraydakiler bu seçimden hayrete düştü. Neden onca güzel genç varken küçük kız bu keloğlanı beğenmişti? O sırada padişah kudurmak üzereydi. Kızına döndü ve şöyle dedi. Beni kent halkına rezil ettin. Madem bu keloğlanı seçtiysen sarayda kalma. Git şu çobanla yaşa. Küçük kız hiçbir tepki vermedi ve bahçeye gitti ve orada bahçıvanın küçük nemli odasında Melik Cemşit'le yeni hayatına başladı.
Thank you. Öte yandan padişahın emri üzerine kentte 7 gün 7 gece düğün yapıldı ve 2 büyük kız vezirlerin oğulları ile evlendi. Fakat padişah küçük kızının yaptıklarından çok rahatsızdı. Bu yüzden de düğünlerden asla mutlu olmadı, hatta üzüntüsünden rahatsızlanarak hasta yatağına düştü. Kentte ne kadar hekim varsa başına getirildi. Fakat hiçbirinin elinden bir şey gelmiyordu. Öte yandan vezirlerin oğulları da kızları küçük kardeşleri ile muaşeretten men etmişti.
Günlerden bir gün kente bir hekim geldi. Onu padişahın sarayına götürdüler. Hekim padişahın yüzüne baktı ve hastalığının ilacının av eti olduğunu, padişah için taze av eti getirmeleri gerektiğini, bu durumda hemen iyileşeceğini ve eski padişah olacağını söyledi. Bu fırsatı kollayan 2 damat hemen yerinden kalktı ve her biri daha çabuk av eti bulup getirmeye ve böylece padişahın gözüne girmeye karar verdi. Damatlar padişahın oğlu olmadığı ve kim onun gönlünü kazanırsa yerine tahta geçeceğini düşünüyordu. Padişah da 2 damadına birlikte ava çıkmalarını söyledi. Damatlar hemen emre uydu ve 2 çevik at bulup yaylarını, oklarını aldı ve ava çıkmaya hazırlandı. O sırada Melik Cemşit de geldi ve kendisi de padişahın damadı olduğunu, ona da bir at vermeleri gerektiğini söyledi. Padişahın öteki 2 damadı,
Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.